Ayrım 2.
3. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, 1995, sayfa 276. Az gelişmiş ülkeler kendi ulusal işletmelerini koruma hakkını yitirirken, gelişmiş ülkeler patent, know-how ve kopya edilebilir entelektüel mallarına daha fazla koruma istiyor. 4. AGE, sayfa 280. Uluslararası şirketler pek çok önemli açıdan politik güç sahibi olmuş ve dünyayı yönetir hale gelmiştir. Sosyal haklar, çevre düzenlemeleri, sanayileşme ya da yeni iş sahası açma politikalarını artık hükümetler değil, küresel finans piyasaları yönlendiriyor. Şirketler kamusal alanları hızla denetim altına alıyor. Ancak denetim altına alınan bu alanlarda şirketler herhangi bir sorumluluk yüklenmiyor ve herhangi bir yük altına girmiyorlar. Şirket başkanları seçimleri ve yasama organlarını etkileme konusunda anayasayla güvence altına alınmış hakları büyük bir serbestliği içinde kullanıyorlar. Ancak yaptıklarının ve yapacaklarının sosyal sonuçları konusunda hiçbir kaygı duymuyorlar. Şirketler yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde politik kurumların işleyiş sınırlarını belirlerken, ulusal hükümetlerin ekonomik ve siyasal konular üzerindeki denetimlerini onların ellerinden alıyor. Dünya, günümüzün uygarlık çağında eşi ve benzeri görülmemiş bir yetki bunalımıyla karşı karşıya kalıyor. 5. AGE, sayfa 330-331. Yaşanan gerçeklerle ileri sürülen görüşlerin birbirinden bu denli uzak ve aykırı olması, küresel boyutta bir sorun yaşandığının açık kanıtıdır. Artık herkesin açıkça gördüğü gerçek şudur. Bugün, insanlığın tümünü içine alan ve yaratıcıları az sayıdaki şirket ve büyük devlet yöneticisinin olduğu gerçek bir uygarlık sorunu yaşanmaktadır. Farklı konum ve istem içinde bulunan milyonlarca insanın sınırları ve kuralları önceden belirlenmiş olan eşitsiz koşullarda ve gücün belirleyici olduğu bir ortamda yaşamaya mahkum edilmesi çağa yakışmayan bir durumdur. Bu duruma son verip toplumsal gelişimi sürekli kılmak elbette bir gelişkinlik ölçütüdür. Bu ölçütün en belirgin göstergesi ise eşitsizliğe ve baskıya karşı direnmektir. Bu da örgütlü olmayı, özellikle de iktidar hedefleyen siyasal partiye sahip olmayı gerekli kılar. Bugün yeryüzünde yaşayan 6 milyar insanın 3'te 2'si sosyal güvenceden yoksun, işsiz ve koyu bir yoksulluk içindeyse 6. AGE, sayfa 3. Dünya nüfusunun %20'si yaratılan zenginliğin %83'ünü alıyorsa 7. Piyasa güçleri ve küresel kalkınma, René Prendergast, Francis Stewart, UNDP, 1992, tablo 3.1, Yapı Kredi Yayınları, 1995, sayfa 56. Ford ya da Philip Morris'in yıllık satışı, Suudi Arabistan ya da Yeni Zelanda'nın gayri safi milli hasılasından fazlaysa, 8. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, 1995, sayfa 1-2. Dünyanın en zengin 3 kişisinin toplam serveti 48 yoksul ülkenin ulusal gelirine eşitse, 9. Hürriyet, 17 Mart 2000. Gelişmiş, az gelişmiş ülke farkları sürekli artıyorsa, zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyorsa, serbest piyasa ekonomisinin yarattığı zenginlik ve bolluğun insanları birbirine yakınlaştıracağından, barış ve özgürlükten söz etmek nasıl mümkün olabilir? Küresel havarilerin vaazlarında dile getirdikleri sanal cennetten nasıl bir umut çıkarılabilir? Sayıları sürekli artan gösterişli alışveriş merkezlerinde vitrin seyretmekten başka bir olanağı olmayan insanlar yalnızca bugün değil, gelecek umutlarını da yitiriyorlar. Varlığı tüketim artışlarına bağlı olan ekonomik sistem, açtığı süpermarketlerin araba parklarını sürekli doldurmak zorunda ama bu iş dünyanın 3'te 2'sini yoksullaştırarak ve çalışma alanlarını daraltıp insanları işsizliğe mahkum ederek olabiliyor. küreselleşmenin cam küresi çabuk kırılıyor ve ortaya saçılan gerçekler insanların küresel işleyişin kendilerine sunduğu geleceğin açlık, yoksulluk ve işsizlikten başka bir şey olmadığını görmelerini sağlıyor. Küreselleşmeye karşı tepkiler artıyor ve örgütlenmenin, özellikle de siyasi örgütlenmenin önemi yeniden kavranıyor. John Nesbitt'in söylediği gibi, siyasi partiler ölmüyor, öldürülmeye çalışılan bu örgütlerin az gelişmiş uluslar ve çalışan kitleler için önemi her geçen gün daha çok öne çıkıyor. Küreselleşme düşüncesini savunan ve uygulayan güç merkezleri hemen her konuda bilinçli ve önceden tasarlanmış bir kavram kargaşası ve tanım bozulması yaratmaktadır. Eskiden gelen, varlığını sürdüren ve genel kabul gören tanımlar ya farklı anlamlar yüklenerek çarpıtılıyor ya da yenileriyle değiştiriliyor. Emperyalizme küreselleşme, tekel egemenliğine yeni liberalizm, ekonomik çatışmaya serbest pazar ekonomisi denmesi ve bunların ısrarla tek doğru olarak ileri sürülmesi amaçsız yapılmıyor. Kapitalizmin vahşi dönemine ait anlayışlar iş ve siyaset çevrelerinde yeniden geçerlilik kazanıyor. Ekonomik olarak zayıf olanların toplum dışına sürülmesine ve güçlü olanların ekonomideki görevinin zayıfları yok etmek olduğuna inanan 19. yüzyıl ekonomisti Herbert Spencer, 1820-1903, küreselleşmeciler arasında yeniden saygınlık kazanıyor. 10. Kapitalizmin gerçeği, Profesör Lester C. Trow, Sabah Kitapçılık, İstanbul, 1997, sayfa 208. Özellikle ABD'de savunulan görüşler Spencer'ın etkisindedir ve güçlünün sağ kaldığı kapitalizme geri dönüşü önermektedir. Üstelik bu görüşler geçmiştekilerden daha acımasızdır. Richard J. Hurston ve Charlie Murray'in birlikte yazdıkları The Bell Curve, Çan Eğrisi adlı kitapta şunlar söylenmektedir. Eğer bireyler açlıktan ölme gerçeğiyle yüz yüze gelmeye zorlanırlarsa çok çalışırlar. Korku onları o kadar yoğun çalıştıracaktır ki işlerine, yeğene sıkıca yapışacaklar ve düşmeyeceklerdir. Ekonomik sistemin en altındakiler orada olmayı hak ederler. Kişisel yetersizlikleri nedeniyle onlara yardım edilemez. 11. Herbert Spencer, A Renewed Appreciation, Jonathan H. Turner, Beverly Hills, Cliff Sage Publishers, 1985, sayfa 11. Ak, Profesör Lester C. Trow, Kapitalizmin Geleceği, Sabah Kitapçılık, İstanbul, 1997, sayfa 209. Siyasi partiler, kitleleri örgütleyen ve doğrudan iktidara yönelen örgütlerdir. Bu nedenle iktidarda olanlar, denetimi altında olmayan parti örgütlenmesini engellemektedirler. Yalnızca bugüne yönelik bir uygulama olmayan bu tutum, son derece anlaşılır bir davranıştır. İktidarı ele geçirme ve onu elde tutmanın tarih kadar eski bir yöntemidir bu. Yönetenler ne denli iyi örgütlenmişse ve yönetilenleri örgütlenmekten ne denli uzak tutuyorsa, iktidarını o denli iyi koruyor demektir. Partilerin ölümünden söz etmenin ne anlama geldiği açıkça ortaya konmalıdır. Yaşanan gerçek nedir? Partiler, toplumsal gelişimin doğal sonucu olarak yaşam sürelerini doldurdukları için mi güç yitiriyor, yoksa baskı yöntemleriyle ve doğal olmayan bir yok edilmeyle mi karşı karşıyalar? Bugün, gerçek etkisini az gelişmiş ülkelerde gösteren ve herkesin açıkça gördüğü yaygın bir parti bunalımı yaşanmaktadır. Bu ülkelerde köklü dönüşümler gerçekleştiren, emperyalizme karşı duran ve milyonlarca insanı harekete geçirerek devrim yapan partiler yok artık. Sukarno'nun Ulusal Partisi Endonezya, ABD ordusunu yenen Viet Cong, Habib Bourguiba'nın Yeni Desturu Tunus, Nehru'nun Kongre Partisi Hindistan, Messali Hac'ın Ulusal Devrim Konseyi Cezayir ya da Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi artık yaşamıyor. Az gelişmiş ülkelerde ulusal hakları savunan parti neredeyse kalmamış durumda. Partilerin sayıları artarken etkileri azalıyor, ülkesine ve halkına karşı yabancılaşıyor. Bunlar dünyanın pek çok yerinde yaşanıyor. Örneğin Berlin Özgür Üniversitesi'nin iletişim profesörü Stefan Rasmuhl, burada, Almanya'da yeğeni, politik tartışma hızla politikadan yozlaşmaya verilen öneme kayıyor, diyor. 12. Global Paradoks, John Nesbitt, Sabah Kitapları, İstanbul 1994, sayfa 120. Az gelişmiş ülke partilerinin güç yitirmesi, partilerin varlık nedenlerini artık yitirdiği ve yok olma sürecine girdiği anlamına gelebilir mi? Yaşananlardan partilerin artık işlevini yitirdikleri ve temsili demokrasinin çağ dışı kaldığı sonucu çıkarılabilir mi? İleri sürülen sava karşı gelişmeleri açıklayan başka bir yaklaşım biçimi var mıdır? Varsa nedir? Az gelişmiş ülkelerde parti enflasyonu yaşanıp ortaya etkisiz ve güçsüz partiler çıkarken, gelişmiş ülkelerde bu konuda önemsenecek bir değişim görülmemektedir. Bu ülkelerde sistemle bütünleşmiş az sayıdaki parti varlığını 100 yıl öncesi konumlarının hemen aynısıyla sürdürmektedir. ABD'nin demokrat ve cumhuriyetçi, İngiltere'nin muhafazakar ve işçi, Fransa'nın cumhuriyet için birlik ve sosyalist, Almanya'nın Hristiyan ve Sosyal Demokrat partileri dün olduğu gibi bugün de politik yaşam üzerinde etkililer ve sırayla ülkelerini yönetiyorlar. Az gelişmiş ve gelişmiş ülke partileri arasında kesin ve mutlak bir ayrım söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde partiler güç ve etkilerini korurken, az gelişmiş ülkelerde partiler etkilerini yitirmektedir. Bu gelişmenin açık anlamı şudur. Gelişmiş ülkelerde önce kendi ülkesinde partileri denetim altına alan büyük sermaye güçleri, daha sonra etkili olduğu az gelişmiş ülkelerde siyasi yaşam ve partiler üzerinde egemenlik kurmuşlardır. Ekonomik çıkara ve sömürüye dayanan ilişkiler karşımıza uluslararası şirket faaliyetlerini ve emperyalizmi çıkarmaktadır. Bugün emperyalizmin küreselleşme adıyla aldığı yeni biçim, kökleri sömürgeciliğe giden bir anlayışla egemenlik kurulan ülkelerin siyasi ve idari yapısına doğrudan yön verme üzerine kuruludur. Ulusal pazarlara girmek ve bu pazarda olabildiğince serbest hareket etmek için yalnızca ekonomik değil, onunla birlikte siyasal etkinliği de gerekli kılar. Bu ise siyasal düzeni ve onun önemli unsurlarından olan siyasi partileri denetim altına almakla mümkündür. Küresel sermaye güçleri bu denetimi yarattıkları yerli işbirlikçiler aracılığıyla başarılı bir biçimde sürdürmektedirler. Eğer bugün siyasal partilerin ölümünden söz edilecekse, bu ölümün az gelişmiş ülkelerde görüldüğü ve durumu anlatan gerçek tanımın ölme değil, öldürülme olması gerektiği herhalde kabul edilmelidir. Az gelişmiş ülkelerde ulus devlet başta olmak üzere tüm örgütler, özel olarak da siyasi partiler üzerinde kurulmuş olan dış denetim, yalnızca siyasi partileri değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ortadan kaldırmaya ya da etkisizleştirmeye yönelmiştir. Küreselleşme olgusunun temel amacı, halkın ve ulusun haklarını savunan kurumları etkisizleştirerek, ulus devlet yerine küçük ve karmaşık yönetim birimlerinin oluşmasını sağlamaktır. Kent devletleri, yerel yönetimcilik ya da federasyonculuk adı verilen ve uluslararası şirket faaliyetlerinde dolaysız ilişkisi olan yeni yönetim biçimi, tutuculuğu bile değil, açık biçimde geriye dönüşü ve bölünmeyi hedeflemektedir. Küreselleşme tartışmalarında sıkça kullanılan yeni feodalizm, kabilecilik ya da yeni Osmanlıcılık tanımları bu gerçeği anlatmaktadır. Küreselleşme için temsili demokrasinin bitişi, serbest piyasa demokrasisine geçiş, kabileselleşme 13, Global Paradoks, John Nesbitt, Sabah Kitapları, İstanbul 1994, sayfa 12 gibi tanımlar kullanan John Nesbitt, ülkelerin parçalanmasını demokrasinin gereğini sayıyor ve şunları söylüyor. Demokrasi arttıkça ülke sayısı, yani küresel ekonominin giderek küçülen parçalarının sayısı da artıyor. önümüzdeki yılları herkesin yerine kendi kendini yönetme hakkının yayılması ayırt edecek. 14. AGE sayfa 215. 1970'lere dek büyük birimler halinde örgütlenen uluslararası şirketler, bu tarihten sonra değişime kolay uyum gösteren, pazar esnekliğine sahip, müşteri duyarlılıklarına daha iyi yanıt verebilen, bürokratik giderleri düşük, küçük ve özerk birimler halinde yapılanmaya başladılar. Tekelci şirketler küçük alt birim şirketleri açıp iş gücünün ucuz, ham maddenin yakın olduğu az gelişmiş ülkelere yayıldılar. Bu yöntemle az ve ucuz işçi çalıştıran ve yerel ölçülere uyum gösteren birimler halinde örgütlenerek daha çok kar sağlıyorlardı. Uluslararası şirket faaliyetlerinin küresel örgütlenmede aldığı yeni biçim, bu biçime uyum gösteren pazar türünü yaratma isteğini de beraberinde getirdi. Küresel pazar, uluslararası şirketlerin istem ve gereksinimine uygun hale getirilecekti. Bu eğitim, temelinde şirket özgürlüğünün sınırsızlığı bulunan iki tür gelişmeye yol açtı. Bir yandan gelişmiş ülke merkezli ortak pazarlar ortaya çıkarken, diğer yandan az gelişmiş ülkelerde ulus devlet yapılarını etkisizleştiren dağılma ve bölünme eğilimleri yaygınlaştı. Küçük birimler halinde örgütlenen şirketler, kendi yapılarına uygun düşen güçsüz ve küçük ülkeler istiyorlardı. Bu istek, az gelişmiş ülkelere karşı şiddet ve baskı içeren büyük devlet politikalarına dönüştü ve parçalanmalar yoluyla 1990-2000 arasındaki 10 yılda 25 yeni ülke ortaya çıktı. İktidarı amaçlayan örgütler olarak siyasi partilerin bu gelişmeden etkilenmemeleri mümkün değildi. Az gelişmiş ülke partileri başta olmak üzere yapısı ve temsil gücü ne olursa olsun dünyadaki tüm partiler bu gelişmeden etkilendiler. Bu etkileşim gelişmiş ülkelerdeki siyasi parti işleyişini fazla etkilemedi. Bu ülkelerde sistemi ayakta tutan siyasi ve yönetimsel denge partileri de içine alarak çok önceden kurulmuş ve siyasi partiler denetim altına alınmıştı. Adları ve siyasal görünümleri ne olursa olsun az sayıdaki parti sistemde herhangi bir değişime yol açmadan sırayla iktidara geliyordu. Buna kendilerine seçmen tabanı bulabilmiş olan sosyalist ya da komünist partiler de dahildi. Az gelişmiş ülkelerde ise durum farklıydı. Sorunları bol ve mücadele gücü yüksek bu ülkelerde siyasi örgütlenme küresel güçlerin her zaman birinci sırada önem verdikleri bir konuydu. Halkın ve ulusun haklarını savunan partilere karşı önce yoğun ve ağır bir şiddet uygulandı. Daha sonra varlığına izin verilen partiler tam olarak ele geçirildi ya da yeni partiler kuruldu. Politik yaşam o denli denetim altına alındı ki, değişik ad ve siyasi görünüm taşısa da parlamentoya giren tüm partiler küresel güçlerin belirlediği tek bir politikayı uyguladılar. Siyasi yaşam bir tür tek parti rejimi haline geldi. Artık bu partilere bile pek gereksinim duyulmuyor. Teknokrat ya da uzman görünümlü elemanlar aracılığıyla doğrudan yönetim dönemine geçiliyor. Hükümetler ya da parti üst yönetimleri dışarıda belirleniyor ve belirlenen kişiler hiçbir ulus devlet yöneticilerinin sahip olmadığı yetkilerle ülkeyi yönetiyor. Sömürgecilik döneminin genel vali işleyişine çok benzeyen bu gelişme, siyasal partileri doğal ve kaçınılmaz olarak partiden başka her şeye benzeyen örgütler haline getiriyor. Az gelişmiş ülkelerde halk içinde bağımsızlık isteği ve ulusçu eğilimler güçlü bir biçimde yaşamaktadır. Ancak büyük devlet çıkarlarıyla çelişen ve özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra küresel egemenliğin tek hedefi haline gelen az gelişmiş ülkeler, bugün ekonomiden politikaya, kültürden yönetim işleyişine dek çok yönlü ve kapsamlı bir sarılmışlık içindedir. Mali ve siyasi güç ya da şiddetle sağlanan örgütsüzleştirme ve partisizleştirme girişimleri, söz konusu edilen sarılmışlığın somut sonuçlarıdır. Baskıyla sağlanan örgütsüzlük bugün ne kadar gerçekse, baskıya karşı toplumsal tepkinin gelişecek olması da o kadar gerçektir. Yaşam süresini doldurmamış olguların, yaşanmamış süreçlerin zor gücüyle ortadan kaldırılması ya da bir başka deyişle baskı ve şiddetin toplumsal yaşamın kurallarını belirlemesi sürekli olamaz. Bu nedenle bugün yaşanan parti bunalımı olumsuz bir baskı döneminin geçici olgularıdır. İçinde yaşadığı koşullardan hoşnut olmayan insanlar bu koşullardan kurtulmak için örgütlenmeden başka yollarının olmadığını görecek ve bu yönde yeniden mücadele edeceklerdir. Bu yalnızca bugün değil, tarihin tüm dönemlerinde böyle olmuştur. Tekelci şirket egemenliğinin aşırı yoğunlaştığı bir dönemden geçiliyor. Yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak isteyen ülke ve parti yöneticileri küreselleşmeyi, küreselleşmenin oluşturduğu uluslararası ilişkileri ve bu ilişkilerin insanlar üzerinde kurmuş olduğu baskıyı her yönüyle görmek ve kavramak zorundadır. Ülke sorunlarını çözmenin ön koşulu olan bu kavrayışın somut sonucu anti-emperyalist bilince sahip olmak ve bu bilincin gereğini yerine getirmek için örgütlenmektir. Siyasi partiler bu örgütlenmenin en önemli unsurlarından biridir. Partileri ve onlara yaşam veren demokrasiyi, gelişmiş ülkeler dahil dünyanın her yerinde denetim altına alan tekelci şirket egemenliği, açık ya da örtülü ve her zaman geçerli, sistemli bir şiddete dayalıdır. Gerçek yaşamda herhangi bir değer taşımayan, ancak sürekli dile getirilen demokrasi ve özgürlükten söz edilecek ise, bu sözcüklerin gerçek karşılığının tekel demokrasisi ve tekel özgürlüğünden başka bir şey olmadığı bilinmelidir. Bu nedenle tekelci şirket gereksinimlerinin yön verdiği küresel sistem için kullanılan yeni feodalizm ya da yeni faşizm tanımları bu sistemin niteliğiyle büyük oranda uyuşmaktadır. Yönetim yöntemlerinde geçerli olan kurallar ve bu kuralların uygulanış biçimleri incelendiğinde feodalizm ya da faşizm tanımlarının küreselleşme ile dikkat çekici bir örtüşme içinde olduğu görülecektir. Profesör Doktor Türkaya Ataöv bu örtüşmeyi ABD için şöyle dile getirmektedir. Amerika'da her türlü muhalefet, üniversiteler dahil, dizginlenmiş ve yapısal bir baskı altına alınmıştır. İki partiye dayanan siyasi sistem, düzen dışına taşan muhalefete izin vermez. Beyaz Saray'da, Kongre'de ya cumhuriyetçiler olur ya da demokratlar. Üçüncü bir partinin güçlenme olanağı yoktur. Eskilerin itibarlı kurumları, kimi üniversiteler bile aykırı düşünenleri sözleşmelerini yenilememekle tehdit etmektedirler. Yurttaşların bilgi edinme yolları kapalı olmaktan başka bazı arşivler yeni emirlerle gizli tutulmaktadır. Askeri mahkemelerin yetki sınırının genişletilmesi, yüksek bilgisayar teknolojisinden yararlanarak insanların fişlenmesi ve egemen düzenden ayrılanlara gereğinin yapılması gibi demokrasi karşıtı uygulamalar muhalefeti daha da sindirmeye yöneliktir. Amerika'da demokrasi yerine faşizmin saltanat sürdüğünü görmek için saygın bir Amerikan kaynağı olan Webster Büyük Sözlüğü'ndeki faşizm tanımına bakmak yeterlidir. 15. ABD demokrat mı faşist mi? Profesör Doktor Türkaya Ataöv, Cumhuriyet, 13 Mart 2003.